Ayrım 9.
Yatağının tepesindeki lambayı söndürdü. Üzerinde pazen elbisesi vardı. Ama ruhu çırılçıplaktı. Öpüşmeyi yeni öğrenen küçük bir kız gibi öpüyordu beni. Yazardım ben. Gözüm açıktı bu yüzden. O ise sımsıkı yummuştu gözlerini. Sanki hiç unutamadığı ve onu küçük bir kız olarak bugüne kadar getiren aşkını korumak için yummuştu gözlerini. Sadece semaverin kırmızı ışığı kalmıştı odanın ortasında. Buruşuk elleriyle ellerime sarıldı. Sanki bir uçurumun tepesinde düşmek üzereymiş gibi sımsıkı sarıldı. Bütün gücümle sarıldım ellerine düşmesin diye. O düşerse ben de düşerdim çünkü. Çünkü ben bu geceye dek nereye gitsem olduğum yerden başka bir yere özler, oraya gitmek isterdim. Hayatımda belki ilk kez buradan, bu odadan, ellerime sarılan bu çok yaşlı, bu çok küçük kızdan başka bir yere, bir başka insana gitmek istemiyordum. Sabah uyandığımda yanımda yoktu. Beyoğlu kedilerini doyurmaya gitmişti. Semaver sönmüştü. Aşk mektuplarını saklayan siyah torba, ağzı bağlı, orada öylece duruyordu. Yatakta doğruldum. Yeniden odaya göz attım. Günün her saati odanın kararmış duvarlarına vuran kızıl ışıkları, duvardaki eski fotoğrafları. Acı bir şurup gibi kokan yatağa, yataktaki o küçük, o hüzünlü çukura baktım. Müthiş bir öykü bu dedim. Müthiş, yazmalıyım bunu. O an bir titreyiş sarmıştı her tarafımı. Derin bir sızı veren titreyiş. Sanki çok yüksek bir yerden aşağı düşüyordum. Düşmemek için kendime tutunuyordum. Kendime tutundukça sanki düşmem daha da hızlanıyordu. Sanki bedenim ruhuma isyan ediyordu. Dakikalar geçti böyle. Titreyişim biraz olsun dinince Saniye Hanım'ın acı bir şurup kokan yatağında bıraktığı o küçük, hüzünlü çukura baktım yeniden. Dokundum sonra oraya. Yaşamın ta kendisiydi bu çukur. Anladım. Saniye Hanım bu yaşlı, bu kimsesiz haliyle bile benden daha bahtiyardı. Meğer burada yanı başımda uyurken bile o benden çok uzaklardaydı. Çoğu zaman özlemekten bile korktuğum yaşamın o ta içinde. Anladım. Düşerken anladım. Bugüne dek kendimi sorguladığımı sanırken yaşadığım her savruluş, her yıkım, her acı, meğer yaptığım onca hesaplaşma, çektiğim onca acı bu yaralı benliğimi korumak için değil, onun bu hayata biraz daha uyum sağlaması içindi. Müthiş bir öykü öyle mi? Ne zaman tedirgin olsam hayatın karmaşasından ve bilinmezliğinden hep böyle demiştim ben. Yaşamaktan ve içine atılmaktan korktuğum neyle karşılaşsam aynı şeyi söylemiştim. Müthiş bir öykü. İçimden bir şeyler kopuyordu. Kaçacak bir yerim kalmamış gibiydi sanki, anlıyordum. Çünkü bundan daha büyük bir kötülük yapamazdım kendime. Şimdi artık sadece utanıyordum yaralı hasta benliğimden. Utanıyordum. Ben onu hayata alıştırmak isterken beni bu odaya getiren, beni aşkın büyülü yolculuğuna çağıran sevinçli ızdırabından. Ona yaptığım onca kötülüğe rağmen yaşadığım her şeyin o büyülü ve o derin hatırasını içime kazıyan bu yaralı benliğimden utanıyordum. Beyoğlu'nda ıssız bir otel odasındaydım. Odadaki pencerenin altından acı bir şarap gibi akıyor hayat. Artık evlerin duvarları öylesine ince ki. Üst katımda oturuyorlar. Yeni taşındılar. Evli değiller sanıyorum. Yıllardır birlikte oldukları belli. Ama pek kavga etmiyorlar. Geceleri geç vakitlerde kitap okumak için yatak odama çekildiğimde seslerini duyuyorum. Evlerin duvarları artık öylesine inceldi ki. İnsan belki de hiç tanışmayacağı, hiç karşılaşmayacağı o uzak komşularının neredeyse bütün gizlerini, bütün sırlarını duyup öğrenebiliyor. Bir bankada ya da özel şirkette çalışıyor olabilirler. İşten yorgun argın dönüyorlar evlerine. Yemek yapmaya pek vakitleri yok anlaşılan. Konserve, pizza, mikrodalga fırınlarda pişen o dondurulmuş şeylerden yiyorlar. Pek kitap okumuyorlar. Bir dönem az çok okumuşlar belli ki. Ama artık vazgeçmişler. Ya yorgunluktan ya da aradıklarını kitaplarda bulamadıklarından. İkisi de olabilir. Yemekten sonra içkilerini alıp televizyonun karşısına geçiyorlar. Ne kadar kıssalar, zaman zaman da küçümseyip alaya alsalar bile paparazzi programlarını izliyor en çok. Genç adam bazen eve pornografik dergiler ve video kasetler getiriyor. Kilo almaktan çok korksalardı içki içmeyi seviyorlar. Özellikle genç adam. Birbirlerini bu konuda sürekli uyarıyorlar. Oysa ikisi de hızla kilo alıyorlar. Kendileri için sürekli kaygılanıyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Sürekli pazar sabahları erken uyanıp koşmayı, ter atmayı ve bunu alışkanlık haline getirmeyi düşünüyorlar. Ama bir türlü istedikleri saatte kalkamıyorlar. Kalksalar bile istekleri olmuyor. Her şeyden çabucak vazgeçiyorlar. Şu ara en çok konuştukları konu İstanbul'u terk edip güneyde bir sahil kasabasına yerleşmek. Bu şehrin onları ağır ağır öldürdüğünü ve mutsuz ettiğini düşünüyorlar. Güneydeki sahil kasabasına gittikleri zaman her sabah koşabileceklerini, bir tekne alıp balığa çıkabileceklerini, kalabalıktan uzak, doğanın ortasında yaşamaya başladıklarında artık yitirmeye başladıkları gençliklerine yeniden kavuşup sağlıklı, mutlu, özgür bir insan olacaklarını düşünüyorlar. Bu düşlerini gerçekleştirmek için birkaç sene daha çalışıp para biriktirmeyi planlıyorlar. Bu düş onlara bu şehirdeki zorluklara katlanma gücü veriyor. Ama küçük bir sorun var gibi. Aralarındaki o bir zamanlar yaşadıkları tutkulu aşk çoktan bitmiş. Tüketmişler aşklarını. Ama bunu hiç konuşmak istemiyorlar. Bu sanki aralarındaki en ürkütücü sır. Çünkü bunu konuşmaya başladıkları andan sonra tahmin ettiklerinden daha büyük bir boşluğa düşebileceklerinden korkuyorlar. Bu giderek derinleşen boşluğu kendiçlerinde yaşıyorlar. Aşkları bitmiş ama birbirlerinin tenlerini eskisi kadar olmasa bile hala arzuluyorlar. Hatta aşkta yaşadıkları boşluğu cinsellikle kapatmaya çalışıyorlar. Bu konuda bütün sınırları yıkmayı istiyorlar. Birbirlerine erotik hikayeler anlatıyorlar. Düşlerinde yataklarına bazen hayali bir kadını ya da hayali bir erkeği alıyorlar. Genç adamın en büyük fantazilerden birisi de iki kadınla birlikte sevişmek. Kadın bunu anlayışla karşılıyor. Hatta bir hafta sonu eve bir fahişe getirmeyi bile düşünüyorlar. Eskiden kadın genç adamın böylesi isteklerini alınır, gücenirdi. Şimdi ise anlayışla karşılıyor. Artık kendi de denemek istiyor böylesi suçlu ve aykırı cinselliği. Kadın yitirdikleri aşklarının güneydeki kasabaya yerleşirlerse belki yeniden geriye döneceğini düşünüyor zaman zaman. Ama yine de çok ümitli değil. Şu an sevdiği adamla bütün günahları, aykırılıkları, uçlara yolculuğu paylaşıyor olmak bile yetiyor ona. Odamdan seslerini duyuyorum. Hemen her akşam sevişiyorlar. Sevişmeden önce yatak odalarını içki şişelerini, bardakları, sigaralarını, mumlarını taşıyorlar. Önce mumlar yanıyor, sonra içkiler bardaklara doluyor. Kimi geceler baş uçlarında duran erotik öykü kitaplarından kimi pasajlar okuyorlar birbirlerine. Hala genç, hala arzulu, hala diri bedenlere sahip olduklarını birbirlerine kanıtlamak istercesine sevişiyorlar çoğu kez. Hayattan ve insanlardan pek umutlu değiller. Ama ölmekten çok korkuyorlar. Gençliklerini yitiriyor olmaktan da. Hayattan ve insanlardan bu denli umut kestikleri halde ölmekten ve gençliklerini yitiriyor olmaktan bu kadar korkmalarına bir anlam veremiyorlar. Bir yanları yaşama anlaşılması güç bir arzu ve istekle sarılıyor sanki. Bir yandan hızla ölüyorlar oysa. Bunu çok iyi biliyorlar. Sevişirken aynı anda bunları düşünüyorlar. Sevişirken aşklarını nasıl ve neden yitirdiklerini düşünüyorlar. Zamanı suçluyorlar, hayatı suçluyorlar. Sanki hep bir tekrarın içine hapsedilmiş gibiler. Hiçbir şey onları şaşırtmıyor artık. Şaşırma yeteneklerini yitirmişler. Artık hiçbir şey onları derinden etkilemiyor sanki. Oysa buna çok ihtiyaçları var. Savrulmak istiyorlar eskisi gibi. Aşklarının ilk günlerinde olduğu gibi her etkiye, her duyguya açık, kafalarına estiği anda her şeyi, bütün beklentilerini ellerinin tersi iletip önlerine çıkan ilk otobüse binip uzak şehirlere, uzak sahillere gitmeyi düşünüyorlar ama olmuyor. Onları bu şehirde anlamadıkları bir şey tutuyor. Onları bu şehirde tutan, aşklarını bitiren şey aynı zamanda. Onları bu şehirde tutan, içlerinde giderek büyüyen boşluğu yaratan şey. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Korku mu, hırs mı, kazanma isteği mi, alışkanlık mı, sıkışmışlık mı, umutsuzluk mu, merak mı, yoksa bunların hepsi mi bilmiyorlar. Sevişirken bazen bölük pörçük bu düşünceler geçiyor akıllarından. Oysa hep sevişmeye başlamadan önce doğanın içindeki belleksiz, kaygısız, zamandan ve mekandan kopmuş, her şeyden arınmış, saf bir varlık gibi sevişeceklerini düşünüyorlar. Ama olmuyor. Sevişmek onların hayatlarından, kaygılarından, korkularından bir türlü kopartamıyor. O çok arzuladıkları doğadaki saf mahluklar gibi olamıyorlar. Ne kadar isteseler de sevişirken kendilerini unutamıyorlar. Eskiden birbirlerine tutkuyla aşıkken hiçbir şey kontrollerinde değildi oysa. Her şey olabilirdi. Her türlü çılgınlık. O anda akıllarına esen bir şey. Sonu ne olursa olsun yarını hiç düşünmezlerdi. Sevişmeleri de öyleydi. Ne zaman biteceğini bilemezlerdi. Bir keresinde ahırdan bozma bir kulübede sevişmişlerdi. Kulübenin içi öyle soğuk ve nemliydi ki duvarlarında sümüklü böcekler yaşıyordu. Sadece nemli ortamlarda yaşayan kimi böcekler uçuyordu çıplak bedenleri üzerinde. Her an içeri birileri girebilirdi ama hiç etkilememişti bunlar onları. Kaç saat, kaç gün seviştiklerini bilmiyorlardı o soğuk, yıkık, dökük kulübede. Yorgunluktan bitkin düşmüş, birbirlerinin üzerinde uykuya dalmışlardı. Onca soğukta ve hiç hasta olmamışlardı. Şimdi ise istedikleri anda bitirebiliyorlardı sevişmeyi. Artık her şey kontrollerindeydi. Sevişmekten çok, sevişmekten sonra birer sigara yakıp düşlere dalmayı seviyorlardı. Ama genç kadın eskisinden farklı olarak neredeyse sevişme biter bitmez, belki de birkaç dakika sonra hemen kalkıp banyoya duş almaya gidiyordu. Sevdiği kadının sevişmeden hemen sonra banyoya gidip yıkanması genç adama yaşadıkları hayatın ne denli sıkıcı ve bitmeyen bir tekrardan ibaret olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve içini karartıyordu. Çünkü hayatlarında artık şaşmaz bir düzen vardı. Kurulu bir makine gibiydiler sanki. Çünkü ertesi gün mutlaka gitmeleri gereken bir işleri vardı. Bir an önce uyumaları gerekiyordu. Sabah uykularını almış ve zinde bir şekilde uyanmaları gerekiyordu. Hayatlarındaki sevişme dahil her şeyi kontrol altına almaları gerekiyordu. Çünkü bir kere hayatları aksamaya görsün, bir daha toparlanmaları güç olabilirdi. Çünkü ikisi de oldukça duygusal insanlardı. Ne tuhaf, eskiden duygusal olmakla övünüyorlardı, şimdi ise gizliden gizliye bu yanlarından korkuyorlardı. Eskiden onları aşkları koruyordu bu hayattan. Şimdi başarısız olur, ayakta kalamaz, tökezlerlerse onları ne koruyacaktı? Hem onları güneydeki sahil kasabasına yitirdikleri aşkları değil, biriktirdikleri paralar götürebilecekti ancak. Ama genç adam güneye gitmeyebilir. Çünkü akşamları iş çıkışı eve gitmeden önce yalnız kalmayı çok istiyor artık. Barlara takılıyor kimi zamanlar. Garip bir açlıkla etrafına bakıyor böyle yerlerde. Birileriyle göz göze gelmek istiyor. Onu gerçekten anlayabilecek bir kadınla mesela. Her şeyini anlatmaya öylesine hazır ki ona. Konuşmaya susamış sanki. Sevişebilir mi bu yeni tanıştığı kadınla? Kim bilir belki de. Ama konuşmak istiyor en çok. Ve sonra kontrolden çıkmak. Aklı neyseni yapmak. Bıkmış kendini tekrar etmekten, alışkanlıklardan. Biri onu şaşırtsın istiyor, hiç bilmediği bir şeyi öğretsin. Ve sonra içini kanatsın. Çünkü kanamak istiyor. Tatlı tatlı kanamak. İçini kanatan ve onu kontrolden çıkartabilen bir kadınla tutkuyla sevişebilir, onu alıp buralardan, bu şehirden kaçabilir. Ama istiyor ki seviştikten hemen sonra o kadın banyoya gitmesin, yıkanmasın. Öyle sarılıp uyusunlar, öylesine derin dalsınlar ki uykuya, sabah işe gidemesin, işten atılsın, başı derde girsin, borçlarını ödeyemesin. Ama yine de bütün bunları hiç aldırmasın. Çünkü ne zaman birlikte olduğu kadını düşünse, onun seviştikten hemen sonra banyoya gidişini, yıkanışını düşünüyor. Bazen çok saçma da gelse bu düşünceyi bir türlü kafasından atamıyor. Bunu her düşündüğünde artık hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini sanıyor, içi ürperiyor. Genç adam akşamları işten çıktıktan sonra şehrin arka sokaklarında bir süre yürüyor. Müthiş bir susamışlıkla insanların yüzlerine bakıyor. Yüzlerdeki sırrı çözmeye çalışıyor. Sanki yıllardır hayat hakkında, kendisi hakkında yeni bir şey öğrenemiyor. Sanki bilmek istediği her şey derinlere, çok derinlere saklanmış. İçini acıtan ve kendisine nedenini tam olarak anlatamadığı bir susuzluk duyuyor her şeye. Sanki gecikmiş hayat. Hayat o buralarda yokken sanki alıp başını bir yerlere gitmiş. Oysa ne gerekiyorsa onu yaptığını sanıyordu bunca yıl. Hep kontrollüydü ve kontrollü olduğunda işleri yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ne kadar kontrollü ve bilinçli olursa olsun kurtulamadığı bir dikkatsizliği vardı. Çok istese de bir türlü olgunlaşamadığını düşünüyordu. Oysa şimdi kontrollü olduğu günlerde kendisini hayattan sürgün ettiğini düşünüyor. Kendisine kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı kadar büyük bir haksızlık ettiğini düşünüyor. Yıllardır kendisine hep iyi bir insan süsü verdiğini geçiriyor aklından ve en çok kendisine iyi bir insan süsü verdiği yıllarda kötülüğün içine sızdığını biliyor aslında. Çevresindeki hemen herkes kendisi gibi kötülüğü kendilerinde değil, hep başkalarında, hep uzaklarında arayan insanlar değil miydi zaten? Herkes tıpkı onun gibi kötülüklerden, yozluklardan, iğrençliklerden bahsediyor ama kimse kendisine toz kondurmuyordu. Peki kimler yapıyordu bütün bu kötülükleri? Sürekli şikayet eden dünyayı ve hayatı değiştirmek istediğini söyleyen insanların hemen birçoğu hastalıklı bir şekilde kendi çıkarlarına ve kaygılarına saplanıp kalmamışlar mıydı? Bu yüzden genç adam gidecekse güneydeki sahil kasabasına yalnız başına gitmeyi düşünüyordu. Çünkü artık hiçbir insan tahammül edemeyeceğini hissediyor. Birlikte olduğu kadına bile. Oraya gittiğinde belki bir köpek alabilirdi. Sadık, onu koşulsuz seven, anlayışlı bir köpek. Onunla yoksul bir kulübede birlikte yaşarlar. Akşamları gün batımlarında sahile gidip birlikte ufku seyrederler. Kıyıya yanaşan teknelere, yelkenlilere bakarlar. Genç adam aradığı kadının ufuktan, uzak denizlerden gelen o teknelerden, yelkenlilerden birinde olabileceğini düşünür. Arada bir köpeğine bakar, onunla bazen göz göze gelir. Umutlarını hep bir sonraki güne saklar. Son günlerde genç adam eve oldukça geç saatlerde ve genellikle alkollü geliyor. O geldiğinde kadın genellikle uyumuş oluyor. Ama genç adam bir şekilde onu uyandırıyor ve sevişmeye ikna ediyor. Sevişmenin sonuna doğru genç adam ağlamaya başlıyor. Ağlarken ne olur beni bırakma diyor. Ne olur çok korkuyorum bu hayattan, bu insanlardan çok korkuyorum. Genç kadın sevdiği adamın ağlayışından çok etkileniyor. Bu ağlamayı yitirdikleri aşkın geriye dönüşü gibi algılıyor. O an bütün yorgunluklarından, alışkanlıklarından, uykularından, sıkıntılarından uyanıyor. Tıpkı yıllar önceki gibi, tıpkı o aşık, o korkusuz, o yorulmaz ve tükenmek bilmez kadın gibi heyecanlı ve soluk soluğa silkiniyor yattığı yerden. Ve genç adamı sarıp sarmalıyor. Kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Canım benim diyor. Ne olur ağlama, korkma. Bak yanındayım. Seni hiç bırakır mıyım? Söz veriyorum sana. Hiç ayrılmayacağız birbirimizden. Ne olur ağlama. Bak yanındayım. Her zaman canım, her zaman. Sonra gözyaşlar içinde sevişiyorlar. Sonra genç kadın yine banyoya gidiyor yıkanmaya. Sonra genç adam yine sigarasını yakıp uzak hayallere dalıyor. Yattığım odadan duyuyorum bütün bunları. Çünkü artık evlerin duvarları öylesine ince ki. Bir grup duyarlı demokrat. Otobüsümüzde 5 ünlü insan vardı. Şair, romancı, müzisyen, insan hakları savunucusu ve bir de politikacı. Toplumun hemen her kesimi tarafından bilinen, tanınan, izlenen bu 5 insan otobüsümüzün en önünde oturuyorlardı. Ve kendilerinden çok emin görünüyorlar, tanınmış olmanın mutluluğunu kaygılı yüz ifadeleri takınarak gizlemeye çalışıyorlardı. Biz ise 20 kişi kadar vardık. Bu tanınmış ve ünlü insanların arkasında oturuyorduk. Hiç kimse tarafından tanınmıyor, bilinmiyorduk. Adlarımızın tek tek önemi yoktu. Biz bu yolculukta toplu olarak anılıyorduk. Bir grup duyarlı demokrat tanınmamış insan. Ya da kısacası 5 ünlü insanla meclise gidenler, diğerleri. Bir aydını hapisten kurtarmak, düşüncenin özgür olmasını sağlamak, siyasal yasakların kalkması için ve daha birçok hayırlı iş için meclise gidiyorduk. Yolun başında ünlülerle biz diğerleri arasındaki ayrımlar henüz çok belirgin bir hale gelmemişti. Hatta ortak bir amaç doğrultusunda tehlikeli sayılabilecek bir yolculuğu paylaşmanın getirdiği mahcup bir yakınlaşma, kendimizi acemice de olsa inandırmaya çalıştığımız bir inanç birlikteliği ve bunun yarattığı sevgi titreşimleri vardı aramızda. Ama medya daha ilk konakladığımız yerde yola çıktığımız ünlülerle aramızda olan az çok sahte ve zorlama da olsa yakınlık duygularını ve sevgi titreşimleri bir anda yok etti. Medya onlarla aramızdaki aşılmaz olan farkı bir tokat gibi yüzümüze vurdu. Konakladığımız ilk şehirde otobüsümüzün çevresini küçük bir medya ordusu sarmıştı. Biz de gayet vakur ve inançlı adımlarla yanlarına gittik. Tahmin ettiğimiz gibi bütün kameralar, fotoğraf makineleri, teypler ve sorular bu 5 ünlü insana yöneldi. Ama arada bizden birileri, yani ünsüz, tanınmamış olanlara da kameralar, fotoğraf makineleri yöneliyor, gazeteciler, televizyoncular kim olduğumuz ve yolculuğumuzun amacı hakkında soru yöneltiyorlardı. Bütün bunlar çok küçük de olsa birer umut kıvılcımı çakıyordu içimizde. Küçük umut kıvılcımlarını bilirsiniz. Zamanla öylesine büyür, insan hiç tahmin etmediği duygulara sürükler ve sonradan öylesine acı verirler ki...